Dudaktan kalbe.
Ayrım 36.
Vaktiyle Kınalı yapıncağın bir küçük resmini, aşka tutulmuş mektup çocuklarının yaptığı gibi bir tutam saçını niçin alıp saklamadım? Vakit hayli geç. Cavidan içeride çoktan uyudu. Gece sıcak ve karanlık. Ağustos böcekleri mütemadiyen ötüyor. Bağ hafif bir ateş böceği yağmuru yağıyor gibi. Lamia birkaç gün daha gecikirse tam mehtabın zamanına tesadüf edecek. Acaba onu eskisi kadar sık görebilecek miyim? Zannetmem. Fakat ne ziyanı var? Hiç olmazsa bir kere bakışacağız, bir kere gözlerimizi birbirine tesadüf edecek ya. 4 Ağustos Bozyaka. Bayırın alt başında bir çoban kaval çalıyordu. Kırk çamlardan yolun köşesinde iki kadın gölgesi göründü, yaklaştıkları vakit seslerinden tanıdım. Dayımın küçük gelini Mesude ile Cavidan'dı. Biraz sonra karşımdaki duvarın yanına gelip oturdular, çoban kavalını fasla vermişti. Ne söylediklerini açıkça işitiyordum. Cavidan uzaklara bakıyor, merak etmeye başladım, niçin gelmedi acaba diyordu. Mesude cevap verdi, sakın İzmir'de kalmasın. Şimdiye kadar İzmir'de kalmasına imkan yok, hem demin onu arka bağda oturan komşuyla konuşurken görmüşler. Kırk çamlarda kendisini beklediğimizi biliyor değil mi? Tabii, süt nine onu beklemek için bağda kaldı. Gelir gelmez buraya gelmesini söyleyecekti. Aklıma başka şeyler geliyor. Sakın rahatsız olmasın. Allah esirgesin. Öyle de olsa haber göndermesi lazım gelir. Ben bağa kadar gitmeyi düşünüyorum. Mesude ona rica etmeye başladı. Siz zahmet etmeyin, birisini gönderelim yahut ben gideyim. Cavidan bir karar veremiyor, hala yola bakıyordu. Nihayet geri dönmeye razı oldu. Kenan'ın bazı böyle garip halleri vardır. Bir şey değil, dayısı üzülecek, sofra başında bekliyorlar. Bağdaki kuru yapraklarda hafif bir hışırtı oldu. Bu bana bir yılan sürünmesi gibi geldi, gayri ihtiyarı yerimden kımıldandım. Geri dönmek üzere olan Cavidan'la Mesude bu gürültüyü işitmişlerdi. Bulunduğum yere doğru bakıyorlardı. Birdenbire içime bir korku düştü. Ya beni dikenlerin içindeki bu küçük ve kuru sel çukurunun içinde upuzun yatmış görürlerse? Verilecek hiçbir cevap yoktu. Tehlikenin uzaklaşmasına yardım edecekmiş gibi gözlerimi kapadım, bir ölü gibi hareketsiz durdum. Bir saate yakın bir zamandan beri bu kuru sel çukurunun içinde yatıyordum. Kemiklerim ağrıyor, ayaklarım karıncalanıyordu. Elbiselerime dolan tozları, dikenleri sektim. Ağır ağır kırk çamlara doğru yürümeye başladım. Mehtabın en güzel gecesiydi. Dayım adeti üzere bu yazda kırk çamlarda komşularına bir ziyafet verecekti. Bağda bir haftadan beri hazırlık görülüyordu. Bu mehtap eğlencesi beni küçük çocuklardan ziyade sevindiriyordu. Ben kınalı yapıncağı böyle bir ziyafet gecesinde sevmeye başlamıştım. Kalbimde bir his vardı. Lamia'nın bu mehtap eğlencesine yetişeceğini söylüyordu. Bu gece ayın doğmaması nasıl imkansızsa onun gelmemesi de bana öyle imkansız görünüyordu. Bugün erkenden İzmir'e inmiştim. Birçok mühim işlerim vardı. Lamia'nın gelmediğini biliyordum. Fakat işlerimle uğraşırken, bildiklerimle konuşurken içimde gizli bir sevinç hissediyor, gittiğim zaman onu mutlaka gelmiş bulacağım diye düşünüyordum. Bir hayal inkisarından korkar gibi mahsus geciktim. Ben arabayla Bozyaka'ya dönerken güneş batıyordu. Katipoğlu Caddesi'nde birkaç defa arabacıya seslendim. Daha yavaş gidelim, acele etme dedim. Bozyaka yolunun denizi gören bir yerinde arabayı büsbütün durdurttum. Güneş batmış, körfezin nihayetlerinde bir hafif kızıltı kalmıştı. Artık etrafıma bakmıyor, yorgun vücudumu arabanın bir köşesine bırakıyordum. Bağın dış kapısı önünde süt nineyi gördüm. Kırk çamlarda beni yemeye beklediklerini, vakit geçirmeden hemen oraya gelmemi tembih ettiklerini söyledi. İhtiyar kadının kalbimden geçen şeyleri anlamasından korkuyor gibi yavaş bir sesle, ''Komşulara misafir gelmedi değil mi süt nine?'' dedim. ''Hayır, kimse gelmedi.'' Bağa girmeden yandaki yola saptım. Şükrü Bey'in kapısı önünden geçerken gayri ihtiyarı içeri baktım. Lamia'nın eniştesiyle yengesi ellerinde sepetlerle üzüm topluyorlardı. Enisa Hanım beni görünce başörtüsünü düzeltti. "Kırk camlarımı Kenan Bey, uğurları olsun, biz de birazdan geleceğiz," diye seslendi. Başımla müpem bir işaret yaparak süratle geçmiştim. Fakat gittikçe adımlarımı yavaşlatıyor, bu fırsattan istifade ederek Lamia'yı sormadığıma pişman oluyordum. Epeyce ilerlemiştim. Birdenbire aklıma bir bahane geldi. Heyecan ve süratle geri döndüm. Şükrü Bey hala kütüklerin arasında dolaşıyordu. Bu defa ben ona seslendim. O kolunda bir sepetle kapıya geldi. "Bir iki gündür galiba İzmir'e inmediniz. İstanbul gazeteleri geldi, havadisler var." Pardüsümün cebini dolduran bir yığın gazeteyi Şükrü Bey'e uzattım. Komşumun politika dedikodularına meraklı olduğunu biliyordum. Memnuniyetle gazeteleri aldı. "Teşekkür ederim Kenan Bey. Güzel havadisler ha. Fakat gazetelerin bağını açmadan bu havadislerin nasıl okuduğunuza hayret ediyorum." Hafifçe bozularak cevap verdim. "Başka gazetelerden okudum." "Ben de size bir salkım üzüm vereyim Kenan Bey. Yiye yiye gidersiniz. Şehirde olmaz ama bağ aralarında mübahtır." Komşunun uzattığı salkımı alırken birdenbire aklıma gelmiş gibi sordum. "Misafirlerinizden ne haber? Ne vakit geliyorlar?" Şükrü Bey cevap verdi. "Lamia mı? Galiba vazgeçmişler. Dün akşam mektup aldım. Aman, üzümünüzü düşürdünüz." Şaşkın bir tavırla yere eğiliyor, tozların içinde dağılan salkımı toplamaya çalışıyordum. Şükrü Bey gülerek, "Ne yapıyorsunuz Kenan Bey? Başkasını vereyim," dedi. Bir başka salkım uzattı, bahçelerin arasındaki dar gölgeli yollardan koşar gibi geçiyordum. Kırk camlara giden caddeye çıktığım zaman karşı dağlarda ay doğuyordu. Ömrümde bu kadar hazin ve ümitsiz bir mehtap görmemiştim. Kendi kendime, "Bana dünyayı zindan ettin Lamia," sözlerini tekrar ediyordum. Bu yeni sevmeye başlamış kız çocuklarına yaraşan sade dil, masum cümle bana yanık bir şikayet mersiyesi gibi tesir ediyordu. Bir bağın önündeki eski tanıdıklarımdan ihtiyar bir jandarma mülazımına rast geldim. Bir iki dakika beni lakırdıya tuttu. Bu lüzumsuz, bayağı sözleri anlamak, onlara cevap vermek öyle üzücü bir şeydi ki. Bu tesadüf daha ileri gitmek için cesaretimi kırdı. Orada birçok lakayt şen insanlara tesadüf edecektim. Beni kendi kendime bırakmayacaklardı. Dinlemek, söylemek, gülmek lazım gelecekti. Halbuki ben ömrümde ilk defa ölmeyi düşünüyordum. 3 sene evvel o güzel mehtap gecesinde kınalı yapıncağı kollarıma aldığım yere gelmiştim. Orada harap kule büsbütün yıkılmış, ay ışığının gölgelerimizi aksettirdiği duvar bir taş yığınından ibaret kalmıştı. Yolun öte tarafındaki kurusel çukurunun kenarına oturdum. Zihnimde o geceden sonra geçen mehtapların hesabını yaptım. İçim anlatılmaz bir acıyla yanıyor, aradan tam 37 mehtap geçti. Ne uzun ne uzun diye şikayet ediyordum. Gözlerim kapanıyor, derin, uzak bir ufkun içinde bu 37 mehtap bir kafile gibi gittikçe daha soluk ve sönük uzanıyordu. Kimi bembeyaz karlar üstüne, kimi yapraklarını dökmüş ağaçlara, kimi taze manzaralara serpilmiş mehtaplar. Bir sel çukuruna çalılar dökülmüş, yapraklar dolmuştu. Bu çukurun içine upuzun yattım. Bayırın altında bir çoban kaval çalıyordu. Bilmem hangi bedbin şairin kitabında okumuştum. "Ölüm acı bir ilaçtır," diyordu. Unutmak ve artık ıstırap çekmemek için yüzümüzü buruşturarak, iğrenerek, gözlerimizi kapayarak bir hamlede içtiğimiz ilaç. Bazı meyus saatlerimde bu şaire hak vermiştim. İnsanın ölümü gönül rızasıyla kabul etmesine aklıma sığdıramıyordum. Bu kuru yapraklarla dolu çukurda yatarken fikrimi değiştirdim. Ölüm sadece bir vasıta değildi. Kara toprağın içinde sönüp gitmekte, mahvolmakta ayrıca bir zevk, bir lezzet de vardı. Cavidan'ın Mesude ile ta önüme kadar gelmesi bana biraz kuvvet verdi. 40 çamlara doğru yürümeye başladım. Fakat ağaçların altındaki fener ve çıra ışıklarını, bu ışıklar arasında dolaşan alacalı insan gölgelerini gördüğüm, haykırışmaları işittiğim vakit içime yeniden bir çaresizlik geldi. Ne olursa olsun gitmeyeceğim. Beni çağırtmak için bağa adam göndermeleri ihtimalini düşünerek yandaki yollardan birine saptım. Arka yoldaki kapıdan içeri girdiğim vakit bir köpek havladı. Küçük bir ahretlik kız, beyefendi geldi diye bağırarak köşke koştu. Pencerelerde fazla aydınlık, bağda fazla bir telaş ve gürültü vardı. Derhal anladım. Esrarengiz surette ortadan kaybolmamı merak etmişler, ihtimal beni aramaya adamlar çıkarmışlardı. Bahçedekilere dert anlatmak mecburiyetinden kurtulmak için doğru köşke girdim, kapıyı kapadım. Cavidan beni çok merak etmişti. İçeri girdiğim vakit bu merak hiddete tahavül etti. Fakat asabiyet göstermeye tenezzül etmiyor, sahte ve biraz istifafkar bir lakaydı ile hareket ediyordu. Şüphesiz bir şey söylememi, mazeret göstermemi bekliyordu. Keşke böyle yapmasaydım. Fakat anlaşılmaz bir inatla sükût ettim. Karım kendini zapt edemedi, yüzüme bakmaktan çekinerek, ''Şüphesiz şimdi İzmir'den geliyorsunuz.'' dedi. Sadece ''Hayır'' diye cevap verdim. Dayınıza karşı pek kibar bir muamele ettiniz. Kendimden bahsetmiyorum, çünkü anlaşılmaz tabiatlarınıza artık alışmaya başladım. Hiçbir şey söylemeye lüzum görmüyor musunuz? Hayır. Bu hayır sözü dudaklarımdan mümkün olduğu kadar kuru, soğuk, mütecaviz bir ahenkle dökülmüştü. Bir fenalık yaptığımı hissediyor fakat kendimi tutamıyordum. İçimde kine benzeyen, sebepsiz, soğuk bir hiddet doğuyordu. Cavidan bembeyaz kesilmişti. Mamafi hala vakur sükûnunu muhafazaya çalışıyor, dudaklarını ısırıyordu. Bu muamelenizi izah etmek için ya ahvali sıhhiyenizde bir fevkaladelik olduğunu, yahut büyük bir felakete uğradığınızı kabul etmek lazım. Cevap vermiyorsunuz. Piyanonun üstündeki küçük vazolardan biriyle oynuyordum. Birdenbire onu yere attım, kırdım. Bu bir kaza mıydı? Bilmiyorum. Fakat kazayla yere düşen bir vazo böyle acı bir sesle parçalanmazdı. Zannederim ki kast yahut kazayla adam öldüren bir insan daha fazla dehşet duymaz. Cavidan garip bir ihtilaçla sarsıldı. Fakat yine kendini zapt etti. O vakur, yırtıcı istifafıyla beni baştan aşağı süzdükten sonra içeriki odaya girdi, kapıyı kapadı. Bulunduğum yerde taş gibi donmuştum. Zavallılığımı, adiliğimi, düşkünlüğümü bu dakikadaki kadar kuvvetle hissetmemiştim. Kendimle beraber bir başka mahlukun hayatını da kırıyordum. Ne anlaşılmaz, ne sefil bir muammaydım. Beni sevenlere fenalıktan başka bir şey yapmıyordum. Bir dakika evvel içinde kuru, vahşi bir huşunet vardı. Şimdi rikkatten, pişmanlıktan eziliyordum. Karıma hayatımı, ruhumu, bütün biçarelikleri, sefaletleriyle söylemeyi düşündüm. Birkaç defa kapısına kadar gittim fakat içeri giremedim. Perdeleri sımsıkı kapadım, piyanonun kenarına kollarımı dayadım, saatlerce bu halde kaldım. Artık boz yakaya tahammül edemiyordum. Yarın sabah Cavidan'a tarziye vereceğim. Hastalığımdan bahsedeceğim, hemen İstanbul'a dönmek için yalvaracağım. Bu toprakların kokusu beni öldürecek. 2 Ekim Nişantaşı. Bugün karımın akrabalarından bir genç kızın nişan merasiminde bulunduk. Damat, maruf bir diplomat. Fakat şuursuz, ruhsuz bir adam. Sonra vücudu gibi kalbi de fazla yıpranmış. Yüzündeki çizgilerin derinliğinden, rengindeki yorgunluktan, bakışındaki mamum sönüklükten apaşikar anlaşılıyor. Genç kız inadına terü taze, pür hayat bir mahluk. Merasım esnasında ikisi de mesut görünüyorlar, tebriklere, temennilere hararetle mukabele ediyorlardı. Akşamüstü eve dönmek istediğimiz vakit genç kızın annesi itiraz etti. Ne olur bu gece bizde kalın, insan ferahlı günlerinde sevdiklerini yanında görmek istiyor dedi. Cavidan birçok mazeretler söylüyor, hemen eve dönmek için ısrar ediyordu. Yine karımın akrabalarından bir ihtiyar hanımefendi bizi müdafaa etti. Üstlerine varmayın, siz sevdiklerinizi yanınıza görmek istiyorsunuz, fakat ya onlar münhasıran birbirlerini görmek istiyorlarsa... Bilirsiniz ki birbirlerini çok seven insanlara evlerinin yalnızlığından güzel şey olamaz. Öteki tatlı bir saffetle gülerek itiraf etti.
Ayrım sonu.